Ayrım 20. Nevroz. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 212. Mendiliyle gözyaşlarını sildi Zine. Önündeki taşların arasından taşan kara birçeklere, tırşolara, yabani ıspanaklara, katır mezelerine, envai çeşit çiçeklere baktı. İçinden uzun uzun bir sin-u-siyana durmak geldi. Dipnot ağıt. Kursağımda köpüren mor avulu günahı kusmazsam kodururum. Allah beni mesele etti, ortaya saldı. Neydi günahım benim? Bu mübarek toprağın üzerinde bırak zehir seni kussun. Zen seyiri kusma Zine. Zehirin kustuğu kul güzel kuldur. İki ayaklı sevaptır. Puşusunu düzeltip oturduğu yerden ayağa kalktı. Sağ baldırı uyuşmuştu. Her ikisi de fena halde acıkmıştı. Torbalarında hiçbir şey yoktu, kaptan kaçaktan başka. Zine Yezdan Şer'in her türlü kuş avına karşı olduğunu bildiği için keklik tuzağını önermiyordu. Oturup beraber yiyebilecekleri şeylerin üzerinde düşündü.
Aç kaldık Yezdo, yakında ne çoban ne de köy var.
Dağlara, uçurumlara, gökyüzüne baktı Yezdan Şer. Gökte süzülen şahinleri seyretti, uzaktan gelen keklik ötüşlerine kulak verdi. Dün yağan yağmurun çimenlerden, kaya diplerinden yükselttiği mantarları toplasak yeter bize. Kenger kökü, kuş ekmeği, mendik, kuzu kulağı da var buralarda. Yavaş yavaş aşağılara, derinlere doğru indiler. Yabani bir ceviz ağacı buldular. Avuç avuç kör ceviz topladılar. Meşeliklerden geçerken bol bol palamut topladı Zine. Durgun akan duru bir su kenarında oturdular. Yakından suya baktı Zine.
Bu suda balık var Yezdo.
Çok mu?
Bir tane gördüm. Vıy, bak bak, o tarafta daha çok var.
Gözleri iyi görmediği için bakmadı Yezdo. İki taş bulup ceviz kırmaya başladı. Zine fistanını dizlerine kadar çermedi. Eteklerini kalçasının hizasında toparlayıp suya girdi. Keyifle güldü Yezdo. İnip inip kalktı sakalı.
Genç kızlığın aklına geldi Zine. Bu yaşta iki elle balık yakalanır mı? Sana yakalanan balığın senden ihtiyar olması lazım.
Zine suyun içinde dönerek kikir kikir güldü.
Balığı yakalayan yaş değil, tecrübedir. Balık yakalamakla geçti benim ömrüm. Nemrut'un her suyunda benim bir tas alın terim var.
Dibi hamurlu kova mı daldırdın sulara yoksa?
Ellerim ne güne durur. Vıy anne, baldırıma sürtündü geçti. Vallahi çok var bu suda balık.
Yezdo gevrek gevrek kendinden geçercesine kahkahalandı. Ağzından birkaç ceviz kırıntısı yuvarlandı sakalına. Açlığını ve inancını unutuverdi çabucak.
Sen suda kendi kızlığını aramaya çıkmışsın Zine.
Nemrut'ta kaldı benim kızlığım. Ne güzel yıkanırdım kaya yalaklarında, Nemrut gölünde. Vıy, vallahi balık baldırımı öptü Yezdo.
Yezdan Şer gülüşlerini sırt üstü uzanarak sürdürdü. Yaşaran gözlerini elinin tersiyle sildi. Yavaşça kalkıp bağdaş kurdu. Kollarını suya daldırarak bir kayanın dibinde balık arayan Zine'yi seyretti. Fistanının uçları sulara gömülmüştü. Tüm dikkatini kayanın dibinde yoğunlaştırmıştı. Kaya diplerine tüneyen balıkların peşindeydi. Sesini soluğunu kesmişti. Konuşursa balıkların kaçacağından korkar gibiydi. Yezdan Şer yandan Zine'nin eğilmiş halini, yüzünü, suya düşen suretini seyretti zevkle. Hiç Kürt kadınlarına benzemiyordu bu kadın. Kellelerine yeşil, sarı ve kızıl sarıklar oturtan, koca sazvan sakallı Cizre çirok bejlerinin 50 yıl önce anlattıklarını hatırladı hayretle. Çok eskilerde Serhet'ten, Tuks'tan ve Taloriye'den getirilen körpe Ermeni kızlarının İpek yolu üzerinde kurulan köle pazarlarında haraç mezat nasıl satıldıklarını düşündü. Birçok Kürt derebeyinin işbilir Ermeni ailelerini satın alıp kendi topraklarına yerleştirdiklerini, bedelini sarı altınla ödedikleri bu ailelerin içinde filizlenip serpilen delişmen zirhurli kızların ilk gece hakkını ne büyük bir sabırsızlık ve iştahla gasp ettiklerini anımsadı tek tek. Kim bilir, belki Zine'nin kökü de gider bunlara dayanır. Gerdek gecesinin yarı Ermeni, yarı Kürt meyvesine. Sırtı ürperdi Yezdan Şer'in, sakalını sıvazladı. Cebinden çıkardı, Mushaf-ı Reş'i öpüp yüreğine bastırdı.
Aha, yakalamışım vallahi, al Yezdo.
Zine sağ kolunu sevinçle sudan çıkardı. Başından yakaladığı bir karış büyüklüğündeki balığı Yezdo'ya doğru fırlattı. Balık çimenlerin üzerinde gümüş kıvılcımlarla zıplamaya başladı. Beklenmedik bir çeviklikle ayağa fırladı Yezdo. Torbasından çıkardı, küçük su tenekesini doldurdu, balığı yakalayıp içine koydu.
Ellerin dert görmesin Zine, birkaçını daha yakalasan karnımız doyar.
Var var, daha yakalarım, sen sabret, otur cevizini ye.
Öğleye kadar onu aşkın balık yakaladı Zine. Bu ara Yezdanşer çalı çırpı topladı, biriken balıkları temizledi, tuzladı. Hava esintisiz, güneş alabildiğine cömertti. Zine beline kadar ıslanmıştı. Bir kayanın arkasında soyundu, giysilerini iyice sıktı, giyindi. Dallar alev alev çatırtılarla yanıyordu.
''Senin ellerinin hünerinden hiçbir şey kurtulmaz Zine.''
''10 yılımı Nemrut'un ballı sularına verdim.''
''Desene ki ellerin 10 senenin ilmini almış Nemrut zelalından.''
Odun akkorlarını kenara çekti Zine, taşla ufaladı. Balıkları sıra sıra yatırdı ezilmiş akkora. Balık yosun ve çürümüş yeşil su kokuyordu tepeden tırnağa. Açlığı tarifsizdi. İştahla soludu kızarmış balık kokusunu. Yezdanşer'in kırıp hazırladığı cevizlerden birkaçını ağzına attı.
Buğday tarlasında yücelen ceviz ağaçlarının cevizleri kadar lezizmiş.
Zine'nin narbenevişi yanaklarına baktı Yezdo, gülümsedi.
Bir ceviz ağacına ne kadar çok güvercin konarsa o ağacın nimeti o kadar leziz olur Zine. Allah ceviz ağaçlarını kara kargadan korusun.
Köz üzerinde kızarttıkları balıkların yarısını yediler, diğer yarısını akşama ayırdılar. Vadi boyunca yürüyerek güneye, çele doğru yöneldiler. Akşam için mantar, kekik, tere, yayla çayı, kuş ekmeği topladılar. Zine oldukça yaşlı, iri bir köknarın gövdesinden yaban balığı çıkardı. Yezdanşer'in uyarısını aldırmadan elini yaban arılarının mahşeri vızıltılarla kaynaştığı yuvaya daldırmış, avuç avuç bal dolu petekler çıkarmıştı. Arılar Zine'nin her tarafına üşüşmüş ama dokunmamışlardı ona. Zine ağaçtan 200 metre uzaklaşmasına rağmen üzerinde hala arılar vardı.
''Sen mübarek bir kadınsın Zine!'' diye bağırıp duruyordu Yezdanşer.
Akşama doğru mağarayı andıran derin ve genişçe bir kaya kovuğuna yerleştiler. Gökyüzü erguvani şeritlerle dağlanmış, kızıl laciverdi bir ipek tülünü andırıyordu. Geceyi Oramar'ın sarp ve sakin eteklerinde geçirmek isteyen göçmen kuşlarının çığlıkları düşüyordu Gevaruk'a. İnlerinin önünde oturan ayılar bakışlarını akşam güneşinin sararttığı güvercinli uçurumlara dikmişlerdi. Aynı akşam komutan Agit, Botan'daki kuvvetlerin bir bölümünü Çel ilçesine bağlı 150 kişilik sınır karakolunun karşısındaki tepelere mevzilendirmişti. Çekdar, Sarıduran ve Rohni'nin gruplarından oluşan yaklaşık 50 kişilik güç, Afarov'un merhametsiz takırtılarıyla hançer vuruşu sürpriz bir baskına girdi. Roket mermilerinin ve bombaların şoku izledi bunu. Karakol alanına giren gruplar çadırları Kalaşnikovların uğultusuyla kalbura çevirdiler. Karakol kasırgaya uğramış gibiydi. İlk çadırdan topladıkları silahları alarak Afarov'un savunma ateşi altında geri çekilmeye başladılar. Karakol alanından duman, alev ve çığlık yükseliyordu. Onlarca yaralı ve 9 ölü yatıyordu alanda. Gruplardan bir tek kişinin dahi burnu kanamamıştı. Yüksek kayaya kurulan ve namlusu ateş kesilen Afarov kaldırıldı. Gruplar tesbih taneleri gibi dizilerek Botan'ın mağrur dağlarına doğru yürüyüşe geçtiler. Felat'ın sağ omuzundaki Kalaşnikov, sol omuzundaki esir G3'ü hayretle seyrediyordu. Helikopterlerin takırtılarını duyan Zine tenekedeki suyu boca ederek ocağı söndürdü. İki misline çıktı duman.
''Vay Zina, Zina, ne ettin?''
''Elleme, sönsün Yezdo. Söndürmesek bizim yerimizi bulurlar bu fırfıroklar. Yakında bir yerlerde bir şeyler oldu herhal. Çuvalla ayağınla bastır, sönsün.''
Yezdanşer ayağa kalktı, kovuğun ağzına yaklaştı. Başını uzatıp kararmakta olan gök kubbedeki helikopterlerin hareketini izledi.
''Bir yerde gene insanlar öldü Zina. Baksana dönüp dönüp dururlar, yoksa bizi mi gördüler?''
İçeri gir, görmesinler Yezdo. Akşamın şerrinde dumanı görmeleri zordur, içeri gir. Gençler bu yakındalar, içlerindedir Rodi. Aha, bu dağın ötesindedir belki de. Kim kimi bastı, kim kime vurdu Allah bilir. Belki de Gevaruk'a indiler. Yoksa bu fırfır oklar buralara gelmezlerdi. Kurt Ceylan'ın izinden ayrılmaz Yezlo.
Nerede bir insan ölse benim sözüm tükenir.
İpincecik dertler, onulmaz endişeler, dipsiz umutlar sarmıştı Zine'yi. Kulakları Rodin'in ayak sesleriyle çınlıyordu. Helikopterlerin takırtıları kesilir gibi oldu. Kovuğun önüne geldi, karşı kayalara, gökyüzüne baktı. Şırıltısını dinledi derenin. Buralarda yakın bir yerdedir Rodi diye mırıldandı. Yezdo'nun yanına geldi, yandaki kuru çalılarla ocağı yeniden yaktı. Sofrayı açtı, topladıkları yiyecekleri sofraya döktü. Mantarların içine tuz ekip odun közüne sürdü.
Rodi bu derededir Yezdo.
Bu derede ne işi var Rodi'nin? Bu derede olsalardı fırfıroklar gitmezdi.
Fırfıroklar görmedi onları Yezdo. Rodi'nin tilki soyundan geldiğini, Nemrut'ta, Hacreş'te tilki inlerinde büyüdüğünü bilmezler onlar. Rodi bu derededir Yezdo.
Fesübhanallah diyerek başını salladı Yezdo. Buğulanan, fısıldanan mantarlara baktı. Balıkları saran bezi açtı, cevizleri yanına koydu. Su dolu küçük demliği ateşe sürdü. Bir parça bal peteği çıkardı küçük torbadan.
Yayla çayını bu balla içmek en güzelidir. İnsanın sakalına parlaklık iner. Aha, fırfırok sesi duydum Yezlo.
Bu zifiri gecede bu Allah'ın dağının tepesinde fırfırokun ne işi var Zine?
Hırsla giriştiler mantarla balığa. Kızarmış gümüş balta gibi parlıyordu odun alazında sakalı Yezlo'nun. Kuş ekmeklerini, kekikleri, kuş burnu yemişlerini, kuzu kulaklarını, yemlikleri avuç avuç tıkıyordu ağzına. Açlıktan küçülmüştü güvercin gözü kadar gözleri. Kocaman fırlak gırtlağı yutkundukça rende gibi gurt gurt yalıyordu boğazını. Bir tutam yayla çayı bastı kaynayan demliğe.
''Aa, fırfırok sesi duydun mu Yezdo?''
''Sana gayipten gelen seslerdir onlar. Ne arar fırfırok?''
''Aha, fırfırok. Çiğneme, dur dinle, fırfırok sesi.''
Çenelerini durdurup kulak kesildiler. Alçaktan uçan dört helikopter gelip geçti üzerlerinden. Bağırarak ayağı fırladı Zine, gözleri büyümüş çılgınlaşmıştı.
''Ben sana demedim mi, Rodi bu derededir. Rodi, Rodi, Rodi, Rodi'm.''
Boş tenekeyle vurup ocağı dağıttı, güçlü bir sevinç çığlığı attı.
''Ateşe vurma, ateşi pareleme Zine, korkma, gece duman görünmez.''
Saçılan kuru dumanlı dalları toplamak için dizlerinin üzerinde harekete geçti Yezdo. Sinir ve heyecanından sakalı titriyordu.
''Sen burada beni bekle Yezdo, ben bu gece bu derede Rodi'mi bulurum, yakındadır. Aha bu derede, aşağıda ağaçların içindedir.''
Başını kaldırıp Zine'ye baktı hayretle. Dikelmiş zindan ağırlığında ayakları köz aydınlığıyla kızaran dev bir gölgeyle karşılaştı.
''Delirdin mi sen Zine? Gitme bir yere, yem olursun aç kurtlara.''
''Yanıma kibrit aldım. Oğlumun hasretinden zaten ateş olmuşum ben. İki ayaklı gezen ateşe saldırır mı kurtlar?'' ''Saldırmaz. Beni bekle. 3 saate kalmaz gelirim ben. Kısmet olursa Rodi ile beraber gelirim belki.''
''Zine gitme, Zine, gecenin zulmüne yedirme kendini.''
''Gecenin zulmünden korkarsam oğulsuz kalırım, sen burada bekle beni.''
Kovuktan usul usul çıkarak derinliklere, kuzeye yöneldi. Gecenin enginliği ve kurşun işlemez dokusu Zine'ye inat 1000 kat artmıştı. Kayalarda ne ayın gülümseyişinden ne de yıldız aydınlığından eser vardı. Ayakları ve elleriyle yoklaya yoklaya körsel bir ilerleyiş içindeydi Zine. Her 50-60 metrede Rodi diye bağırıyordu. Peş peşe perde perde kayalarda yankılanıyordu bağırtısı. Yankıları durup dikkatle dinliyor, yaratacağı sonuçları merakı içinde bekliyordu. Uçurum göğüne yarasa sürüleri egemendi. Dipten kurbağa kolonilerinin görkemli uğultusu ve bu uğultuyu neşter gibi yırtan baykuş çağrıları geliyordu. Gittikçe derinleşiyordu vadi. Kurtlar sürüler halinde oramar yaylalarına akmıştı akşamdan. Birkaç çakalın dışında yırtıcı kalmamıştı vadide. 2 saatlik bir ilerleyişten sonra vadi çatallaştı. Kavşakta dolanıp durdu Zine. Bağırmaktan sesi berraklığını yitirmiş, karıncalaşmıştı. Daha fazla uzaklaşamazdı. Roddy'yi bulma umudunun yerini karamsarlık, kabus ve acı almıştı. Geri dönmeye karar verdi ama kavşakta yanlış bir vadiye saparak Ciro'ya yöneldi. 1,5 saatlik yıpratıcı bir yürüyüşten sonra ''Yezdo! Yezdo!'' diye uzun uzun bağırdı, gökyüzüne baktı. Yıldızları göremeyince ürperdi. Roddy çığlığının yerini Yezdo almıştı. Birincisi alabildiğine berraktı, ikincisi alabildiğine bulanık. Oturup ağladı, içti içti. Bu dere geldiği dereye benzemiyordu hiç. Geldiği derede meşe ağaçları vardı bolca. Bu denli sık çalı kümeleri, dar geçitler, dev kayalar ve acayip kuş avazları yoktu. Kargışlar, alengirli küfürler, oflar ve püflerle geri döndü. Bayılacak durumdaydı kavşağa geldiğinde. Seher arifesinin ısırgan yeline benzeyen sessiz lacivert bir yel inmişti vadiye. Kavşakta oturdu, inledi, ağladı biraz. Hangisine sapacaktı? Kalktı, ince kuru çıtır çıtır dallar topladı. Eşit uzunlukta, eşit sayıda dallardan oluşan 4 ocak çattı 4 yöne. Bol kuru yapraklar ve ağaç kabuklarıyla besleyip tutuşturdu 4'ünü de. Tutuşan 4 ocağın ortasında bağdaş kurup seyre koyuldu yanışlarını. Alevi en son sönen ocağın gösterdiği yöne doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Bu onun yeni bir çıkmaza, Oramar çıkmazına girişiydi. Yezdanşer zine ayrıldıktan sonra sırtını kayaya yaslayıp yayla çayını yaban balıyla zevkli zevkli yudumlamaya koyuldu. Belinin ve bacaklarının sızısını duydu derinden derine. Atla yola giden eşeğin vay haline diye mırıldandı. Rengini merak etti yayla çayının. Elindeki alüminyum tasa baktı, hiçbir şey göremedi. Tadından altın sarısı olabileceğini düşündü yayla çayının. Rehavet bastı diri yanlarını. 7 göbek ötesine küfretti insanlığın. Söz dağarcığından taşan keramet yüklü sözcükleri mırıltıya dönüştürdü dudaklarının ucunda. Geğirdi, hafiften gevişe durdu. Yetkinip kalktı güç bela. Çıkıp karşı çalılara, uçuruma, gökyüzüne baktı. Nemrut'un demir süpürgesini yemiş gibi kararmıştı gökyüzü. İyimserlik neredeydi? Bir damla yaban balının bereketi, bilgeliği ve iyimserliği yoktu bu gökyüzünde. Anası Allah'ın mavi sakalı diyordu gökyüzüne. Allah'ın burnunun ucundan sakalına düşen gölgeydi güneş. Yıldızlı, ferah, lacivert gökyüzü bu sakalın gölgesiydi. Dolunay ise Allah'ın burnunun ucundan masmavi sakalı üzerine düşen altın gölgenin gölgesiydi. Kovuğun önüne şorul şorul işedi, kovuğa döndü, birkaç dal parçası attı ateşe. Sırt üstü uzanıp alevin kayadaki dansını izledi. Zinenin gecikmesini yorumladı. Şafağa doğru farkında olmadan uyudu. Uyuduğu yerden 10 metre uzakta bulunan bir başka kaya kovuğunda patlayan roket mermisinin şokuyla fırladı.
''Teslim ol!''
Megafondan çıkan berrak direktif uçurumlarda yankılandı. Bombalar içeride patlamadan can havliyle ayağa fırladı Yezdanşer.
''Durun! Ben garip bir ihtiyarım! Durun! Şimdi teslim olurum!'' diye bağırdı.
Ellerini havaya kaldırarak titreye titreye dışarı çıktı. Körpe şafak soluğu sarmıştı toprağı. Buzlu ama hafif bir yel vardı. Çöken kırağının farkına bile varamadı Yezdanşer.
''Ellerini başın üzerine koy, yaklaş. Yat yüzü koyun, kıpırdama.''
Baskın noktasının üzerinde pervane sineği gibi vızır vızır dönüyordu helikopterler.
''İçeride kaç terörist var ihtiyar?''
''Kimse yok.''
''Yalan söylüyor hayvan, teslim ol.''
Makinalı tüfek aynı anda taramaya başladı ağzı kararan girintili kovuğu. Bunu roket ve kovuğa yaklaşanların el bombaları izledi. Oylum oylum gri dumanlar yükseldi kayalardan. Tavşanlar inlerinden çıkmış, tilkiler mola veren yaban kazları, güvercin sürüleri, şahinler panik halinde kuzeye doğru terk ettiler vadiyi. Koruculardan birisinin,
''Bu adam hiç yerinde durmaz, dağ taş gezer, her şeyi de bilir.'' demesi üzerine Üsteğmen Şahin hafif bir tekme indirdi Yezdanşer'in böğrüne.
İğnelenmiş yaprak kurtçuğu gibi kıvrıldı ihtiyar.
''Teröristler kaç kişiydiler, hangi yöne kaçtılar moruk?''
''Terörist merörist yoktu kumandan, ben yalnızdım.''
''Öyle mi? Peki, sen de diğerleri gibi inkar kalesine sığınıyorsun.''
Yanındaki komando erlerine göz kırptı Üsteğmen. Erler ihtiyarı ayağa kaldırıp aradılar önce. Bir tanesi çelme takıp sırt üstü düşürdü. İkisi aynı anda lastik ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp ayaklarını kendirle G3 tüfeğine bağladılar. Yüzü aşkın asker ve korucu toplandı Yezdo'nun başında. Korucu reislerinden birisi ihtiyarın başucuna çömelmiş, Kürtçe peş peşe sorular yöneltiyordu. Yezdanşer ayak tabanlarına inen ilk patırtıları hafif bir iniltiyle karşıladı. Ciğerlerine hançer ucu gibi işleyen mor acılara daha fazla dayanamadı, inleyişlerini yükseltti.
''Of! Addi! Addi! Ya Addi!'' diye bağırmaya başladı.
''Ne diyor lan?''
''Adi diyor komutanım, küfrediyor bize.''
Üsteğmen Şahin yeni giydiği gıcır gıcır botuyla ağzını kapattı Yezdanşer'in. Ayağıyla öylesine bastırdı ki ihtiyarın diriliğini koruyan üç ön üst dişinden iki tanesi buğday tepeciğine gömülen şanalar gibi yan yattı. Ağzından sakalına kan sızdı. Üsteğmen ayağını kaldırıp gözlerine baktı ihtiyarın.
''Konuş yoksa öldürürüm seni. Kaç kişiydiler, hangi yöne gittiler?''
''Addihi, öldür beni ya Addi!''
Moradi bozuldu Üsteğmen'in. Elindeki tüfeğin namlusunu ihtiyarın kanlı ağzına soktu. Ayağıyla gözlerini kapattı.
''Alçağa bak, hala küfrediyor. Şarjörü gırtlağına boşaltacağım şimdi. Ona kadar sayacağım. Konuşacağın zaman sağ elini kaldır. 10 dediğim anda tetiğe basacağım. 1, 2, 3.
Namlu dil köküne dayanmıştı, falaka devam ediyordu. Üsteğmen bekleye bekleye sayıyordu. Komandolar ve korucular merak içindeydi. Üsteğmen 9 dedi, bekledi biraz. Ayağını kaldırınca diri, derin ve endişesiz bakışlarıyla karşılaştı Yezdanşer'in.
''Adi!'' diye küfretmesini bekledi.
Falaka devam ediyordu. Tabanları parçalanıp uyuştuğu için acının kahredici dilini duymuyordu artık.
''Hadi küfretsene moruk!'' diye bağırdı Üsteğmen. Namluyu kanlı ağızdan çıkardı.
''Benim kitabımda küfüre yer yoktur kumandan!''
''Adi diye küfreden ben miyim?''
''Haşa! Ben nurlar aleminin nuru Şeyh Addi bin Misafir Efendimizin mübarek adını ağzıma aldım. Şu asker kardeşimin elinde tuttuğu mübarek kitabın mübarek sahibidir o. Ben onun 40.000 yıllık itiyim kumandan kardeşim!''
Üsteğmen Şahin el işaretiyle falakayı durdurdu. Mushaf-ı Reş'i erin elinden alıp hızla karıştırdı. Korucu reislerine baktı.
''Bu şeyh kimdir? Hangi tarikattandır? İçinizde bilen var mı?''
''Bu ihtiyar Yezidi'dir kumandanım,'' dedi işlerinden birisi.
''Yezidi mi? Aa, şimdi anlaşıldı.''
İhtiyara kötü davranmış olmanın verdiği pişmanlıkla ''Ne arıyorsun sen tek başına ihtiyar?'' dedi. ''Teröristlere yiyecek mi getirdin? Doğru söyle.''
''Doğruyu söylersen seni tutuklamayacağım. Bu kadar insanın önünde şeref sözü veriyorum. Kalk otur, yardım edin kalkmasına.''
Korucuların yardımıyla sırtını yerden kaldırdı Yezdanşer. Başını sağa çevirip dişlerini kanla birlikte tükürdü. Parçalanmış çıplak ayaklarına baktı. Düşmanın bile olsa hiç kimseye yalan söylenmez anlayışında olan Yezdanşer, toprağa ağlayarak dökülen masum kanı düşündü. Bu kanın yalan söylemeye ve inkara sığınmaya hakkı var mıydı acaba?
''Teröristlere ekmek mi getirdin? Kılavuzluk mu ettin yoksa? Sayıları ne kadardı? Buradan ne zaman ayrıldılar? Hangi yöne gittiler? Başlarında kim vardı?''
Başını sağa çevirdi, tükürdü, düşen dişlerine baktı, zineyi düşündü. İnşallah gelmez diye iç geçirdi. İki damla iri gözyaşı sızdı yanaklarından sakalına.
''Ben kimseyi görmedim kumandan. Ben mağaralarda çile dolduran günahkar bir fakirim. Bir buğday tanesine yadigar ettim bütün servetimi. Dünyaya borcum kalmadı.''
''Bırak borcu morcu da soruma cevap ver. Teröristlerle hiç karşılaşmadın mı dağlarda şimdiye kadar?''
''Ben gözümü kendi içim açavermişim. Kendi cevherimin kuyusunda kuyumcuyum. Ne çobanların farkındayım ne de onların.''
Üsteğmen Yezdanşer'den hiçbir şey öğrenemeyeceğini anlayınca bölüğünü toplayıp kuzeye doğru hareket etti. Dağları dergah eden, ayakları kanlı dervişin bir zeytinle bir ay yaşayabileceğini söyleyen Şahin, ihtiyara üzüntüsünü bırakıp gitmişti sadece. Tükürdüğü dişlerini alıp sildi, inceledi uzun uzun, yeleğinin cebine yerleştirdi. Askerlerin tamamen çekilip çekilmediğini kontrol etmek için çevresine bakındı. Sırt üstü uzandı. Gökyüzünün tazeliğine, berraklığına daldı. Kuzeye giden askerlerin Zine'yi yakalayabileceğinden korktu. Bir başka derede ayak tabanları parçalanmış bir halde sırt üstü yatmış olamaz mıydı Zine? Bu kadar gecikmesinin sebebi neydi? Bu ayaklarla yürüyemezdi bir hafta. Oturup ayaklarına baktı. Bu ayaklarla dizlerinin üzerinde yürüyebilirdi ancak. Vadileri sabaha kadar aşındıran ve melül melül ağlayan Zine, şafağa doğru dönüp yeniden vadiler kavşağına geldi. Gidip de geri dönmediği, yani denemediği bir tek vadi kalmıştı. Ayaklarını sürükleye sürükleye bu vadiye girdi. Yezdanşer'in vadisiydi bu. Yitirdiği vadiyi bulduğunu sanıyordu. İlerledikçe güçleniyordu bu sanısı. İçine bahar yağıyordu. Lavanta, gül ve sevinç kokuyordu toprak. 20. ayrımın sonu. Sayfa 222.